Ayrım 20, Osmanlı'da seks, Murat Bardakçı, sayfa 197. Sarmaşmalar yahut kucaklaşmalar. Yek diğerine karşı bir aşkı mütekabil, yani karşılıklı aşk ızhar etmek, yani göstermek için vuku bulan sarmaşmalar dört türlü olur. İttisal, yani bitişme ile, duhul, giriş ile, temas ile, tazyik ile. Birinci suret. Bir erkeğin bir bahane ile bir kadının yanına yahut karşısına, ikisinin de vücutları birbirine dokunacak bir tarzda oturmasıyla vuku bulur. Duhul suretiyle sarmaşma. Tenha bir mahalde bir kadın yerde bulunan bir şeyi almak vesilesiyle eğilir ve memelerinin ucuyla erkeğin vücuduna güya duhul etmek istemiyormuş gibi dokunur. Erkek de kadını yakalayıp sıkıştırır. Bu iki nev, yani çeşit sarmaşma, yek diğerini göremeyen yahut yek diğeriyle serbest musahabe, yani sohbet edemeyen iki şahıs arasında vukua gelir. Üçüncü suret. Karanlıkta yahut tenha bir mahalde iki şahsın vücutlarını yek diğerine temas ettirmeleriyle husule gelir. Aynı ahval ve şerait dahilinde, yani durumda ve şartlar içerisinde, aşıklardan biri diğerinin vücudunu bir duvara yahut bir sütuna dayayarak sıkıştırırsa, tazyik suretiyle sarmaşma vuku bulmuş olur. Bu iki nev, yani çeşit sarmaşma, tarafeynin, yani iki tarafın, muvafakat-ı müşterekesine, yani ortak kabullerine bağlıdır. Bir telakkiye göre vücudun bazı aksamı, yani kısımları arasında, yüz yüze, sine sineye, jadgana jadganaya, jadgana vücudun göbekle butlar mabeynindeki kısmıdır, faz faza, yani uyduk uyla temas ettirilmek suretiyle sarmaşmalar ve her türlü cilve kârâne, yani cilveli hareketlerle kadın saçlarını gelişi güzel omuzları üzerine dökmüş olduğu halde vücudun her tarafıyla birden kucaklaşmalar meydana gelir. Bu sarmaşmalar atideki, yani aşağıdaki isimlerle yad olunurlar, yani anılırlar. 1. Sarmaşık sarmaşması. 2. Ağaca tırmanan kimsenin sarmaşması. 3. Susamla pirincin ihtilatı, yani karışması. 4. Süt ile suyun ihtilatı. İlk iki sarmaşmada erkek kaimen, yani ayakta durur, öteki iki sarmaşma mukarenet mebhasinin aksamındandır, yani ilişki bahsiyle ilgilidir. 1. Kadın sarmaşığın ağaca sarılması gibi erkeğe sımsıkı sarılır. Hafif sadalar çıkararak erkeği öpmek için başını onun başına doğru imale eder, yani eğer. Tamamıyla erkeği sarar ve sevda perverane, yani aşık sevdalı bir halde çehresine nasb-ı nazar eder, yani bakar. 2. Kadın bir ayağını erkeğin ayağı üzerine, diğer ayağını budu üzerine vaz edip, yani yerleştirip bir kolunu arkasına geçirir, sarar. Diğer koluyla omuzlarına sarılır, terennüm eder. Kumru gibi tatlı sesler husule getirir, yani çıkartır. Sanki bu erkek ağacına tırmanıp da bir buse meyvesi koparmak istiyormuş zannolunur, yani sanılır. 3. Vücutların teması. Erkekle kadın yatarak birbirini o kadar şiddetle kucaklarlar ki butlarıyla kolları iki sarmaşık gibi yek diğerine sarılır. 4. Kadınla erkek aşk ve sevdadan her şeyi unuturlar. Müteellim, yani elemli, cerihadar, yani yaralı olmaktan haf ve hazer etmezler, yani sakınmazlar. Elem ve cerihayı, yani üzüntüyü ve yarayı da his eylemezler. Erkek kadını isterse kucağında yahut yanında yahut karşısında oturmuş, isterse bir yatağın içine yatırtmış olsun, birbirlerine sarılırlar, duhul ederler. Bir cismi vahid, yani tek cisim, bir lahmı vahid, yani tek et teşekkil ederler. Bir şair bu hususa dair şu kaideyi vaz ediyor, yani koyuyor. Aşk ve heves daire-i itidali tecavüz etmedikçe, yani ölçüyü kaçırmadıkça, sutranın kavaidine riayet edilir, yani kurallarına uyulur. Fakat çerhi aşk, yani aşkın çarkı bir kere devran etmeye, yani dönmeye başladı mı, ne sutranın kavaidi, yani kuralları, ne de intizam kalır. Sıkıştırmalar, ovuşturmalar, tırmıklar, tırnakla yapılan nişaneler. Tırnak nişaneleri, yani izleri, alelekser, yani genellikle koltuk altlarında, gerdanda, memelerde, dudaklarda, vasat-ı vücutta, yani vücudun orta yerlerinde, butlarda yapılır. Bunlarda ısırmalar gibi ekseriya cari olan bir takım asarı garibe-i muhabbettir. Yani sevginin garip işaretleri, eserleridir ki pek ziyade hevesnak, yani hevesli olan aşıklar arasında vuku bulur. Bunları aşıklar ilk mülakatta seyahatten önce veya azimet, yani gidiş esnasında, seyahatten avdette vukua gelen bir içtima, yani toplantı ve itilaf hengamında, uyuşma anında, hasılı kadının sermest, yani serhoş bulunduğu bir sırada yaparlar. Tırmalamak yahut basmak suretiyle 8 türlü tırnak nişanesi izi yapılır. Mutasavvıt, yarım ay, daire, tırnak çizgisi, kaplan pençesi, tavus ayağı, tavşan sıçraması, mavi nelüfer yaprağı. Mutasavvıt, yani orta nişane, hiçbir tırnak izi bırakmamak ve yalnız cildin üzerinde gezindiği işitilen tırnağın temasıyla kıllar dimdik ayağa kalkmak için çeneye, memelere, alt dudağa, göbeğe hafif bir suretle basmakla husule, yani meydana gelir. Bir aşık bir genç kızı ovduğu yahut başını tırnakladığı ve korkutarak heyecana düşürüp eğlendiği zaman böyle yapar. Yarım ay, boynun yahut memelerin üzerine tek bir tırnağın intibağıyla, yani bastırılmasıyla hasıl olan çizgidir. Daire, yek diğerine mukabil vaziyette, diğerine yani karşılık durumunda bulunan iki yarım aydan teşekkül eder. Bu nişane alelade göbekte ve göbek etrafında teşkil olan mini mini çukurlarda yapılır. Tırnak çizgisi vücudun hangi kısmına olursa olsun tab edilen, yani basılan bir küçük çizgidir. Kaplan pençesi, göğsün üzerine çizilen münhani eğri çizgidir. Tavus ayağı, göğsün üzerinde 5 tırnakla çizilmiş hattı münhanidir, yani eğri çizgidir. Bir müellef-i kadim, yani eski yazar, vücuda sevda nişaneleri tab etmek, yani basmak sanatına herkes aşinadır der. Zatül zevç, yani evli kadınların vücutlarında katiyen tırnak nişaneleri yapılmaz. Fakat bir yadigar olmak ve aşk ve sevdayı tezyid eylemek, yani arttırmak için vücutlarının gizli mahallerine hususi işaretler yapılabilir. Isırmalar. Alt dudak derûn-u fem, yani ağzın içi ve gözler müstesna olmak üzere öpülen vücudun kaffe-i aksamı, yani bütün kısımları, her yeri ısırılabilir. Dişlerin efsafı makbulesi, yani beğenilen, makbul olan özellikleri şunlardır. Parlaklık, birbirine müsavi, yani eşit ve mütenasip, uygun olmak, uçları keskin olmak, efsafı gayri makbulesi, yani beğenilmeyen özellikleri berveçhi atidir, yani aşağıdadır. Donukluk, yumuşaklık, irilik, sallanmak, ısırmak birkaç türlüdür. Derinin üzerinde birkaç saniye sonra zail olan, yani kaybolan, hafif bir kızıllıktan başka bir eser bırakmayan, gayrı mer'i, yani devam etmeyen ısırma. Şişen ısırma, cilt sanki bir kıskaçla yakalanıp çekilmiş gibi kabarır, şişer. Nokta, cildin pek ufak bir parçası yalnız iki dişle yakalanıp ısırılır. Mercan ve inci ısırması, cilt hem dişlerle hem dudakla sıkıştırılır. İnci hattı bütün dişlerle ısırmadır. Kırık bulut, dişlerin aralarındaki mesafe itibariyle bir kafsi nünhaniye, yani eğri kavise nispeten girintili çıkıntılı olan noktalardan müteşekkil olan bir hattı münkesirdir, yani kırık çizgidir. Hınzır ısırması, yek diğerinin fevkinde, yani üzerinde olmak ve aralarında bir kızıllık eseri bulunmak üzere memelerle omuzlara iki diş sırası tab etmektir, yani basmaktır. İlk üç ısırma, alt dudak üzerinde olur. Noktalı hatla inci hattı gerdanda, boyundaki çukurlarda ve göbekte yapılır. Yalnız noktalı hat alnın ve butların üzerine nakledilir. Şişirme ısırma ile inci mercan denilen ısırma daima sol yanak üzerinde icra olunur. Bir kadına arzu eylediğini ispat etmek için üzerinde taşıdığı ve malik olduğu atiyul beyan, yani aşağıda söylenecek olan şeylerde tırnaklarla, dişlerle eserler bırakılır. Alına yahut kulaklara müteallik ziynetlerde, bir çiçek demetinde yahut bir yaprakta. Bu mephase müteallik, yani bu bölüme ilişkin iki mısra. bir aşık mahbubesini şiddetle ısırınca, mahbubesi de cani, yani yapmacık bir hiddet ısrar ederek, göstererek, onu iki kat daha şiddetli bir suretle ısırmalıdır. Binaenaleyh mahbube bir noktaya mukabil, noktalarda mürekkep bir hatta, bedel kırık bir bulut nakşetmelidir, yani işlemelidir. Eğer maşuk pek ziyade müteheyyiç, yani coşkun olursa ve hevesinin teheyyücüyle, yani heyecanıyla bir nevi cidale, yani savaşa kıyam ederse, yani kalkarsa, o zaman aşıkı saçlarından yakalar, başını kendine doğru çeker, alt dudağını öper, sonra müptela olduğu hali mahmumane, yani ateşli hal içinde gözlerini kapayarak serapa, yani baştan aşağı vücudunu ısırır. Hatta gündüz ammenin huzurunda, yani topluluk önünde, aşık vücudundaki maşuka tarafından nakşedilmiş nukuşu dendanı, yani sevgilisinin yaptığı diş işlemelerini kendisine gösterdiği zaman, o bu manzaranın karşısında gülmelidir. Sanki tekdir etmek, yani azarlamak istiyormuş gibi başını aşığa doğru çevirerek, maşuka da gazapnak, yani gazaplı bir tavır ile kendi vücuduna aşıkın tab ettiği, yani bastığı, yaptığı diş eserlerini göstermelidir. İki aşık yek diğerine karşı bu minval üzerine, yani bu şekilde hareket edecek olurlarsa, aralarındaki heves ve muhabbet noksan olmayarak, yani eksilmeyerek anlamında, asırlarca payidar olur, yani devam eder. El ile vurmalar. Vurmalar da bir nevi, yani bir tür cilvedir. Aşıkla maşuka arasında serzede olan, yani baş gösteren bin türlü mevani, yani engeller, aşıkla maşukanın yek diğeriyle niza etmek, yani kavga etmek, anlaşmazlık çıkartmak hususunda gösterdikleri temayül hasebiyle, yani meyil dolayısıyla mukarreneti cinsiyeyi, yani cinsel yaklaşmayı bir cidale, yani savaşa teşbih ediyorlar, yani benzetiyorlar. Vücudun hırsı muhabbetle darp edilen aksamı, yani sevginin verdiği hırsla vurulan yerleri şunlardır. Omuzlar, baş, göğsün mabeyn kısmı, yani iki meme arası, arka, göbek, kalçalar, pehlular, yani vücudun her iki yanı. Elin tersiyle bir araya toplanmış parmaklarla, el ayasıyla, yumrukla vurulur. Yumruk darbesi erkeğin dizleri üzerinde oturduğu esnada kadının arkasına indirilir. Kadın hiddet etmiş görünerek ve güvercin sadasıyla ağlayıcı sada, yani ses çıkartarak mukabele etmelidir, yani karşılık vermelidir. Visal esnasında, yani ilişki sırasında iki memenin arasına elin tersiyle hafif darbeler indirilir ve hitam-ı visale, yani ilişkinin sonuna kadar hırsı tezayüt ettikçe, yani arttıkça bu darbeler de teksir ve tezyid edilir, yani arttırılır. Kadın darbelere ülfet etmemişse visal esnasında mütemadiyen el verir, el verir, artık bitiriniz sözlerini haykırmalarla, iniltilerle, gürleyici ağlayıcı sadalarla, baba ana kelimelerini telaffuz eder. Hitam-ı visale, yani ilişkinin sonuna doğru kadının pistanları, yani memeleri, nafı, yani göbeği, yahut pehluları, yani vücudunun her iki yan tarafından biri şiddetli bir surette tazyik edilir, yani bastırılır. Altıncı bölüm. Eski İstanbul'un namusu. Kitabın ilk sayfalarından bu yana Osmanlı cinsel metinlerden seçmeler verdik. Peki bu metinlerin kaleme alındığı yıllarda Osmanlı toplumunun cinsel hayatı nasıldı? Osmanlı döneminde cinsellikle ilgili bir olaydan söz edilmesi demek, haremde veya İstanbul'un herhangi bir yerinde yaşanan ve cinsellikten kaynaklanan bir skandalın var olması demektir. Skandallar toplumun hemen her kesiminde yaşanır. Sarayda bizzat padişah veya ona ait cariyelerden biri rezaletlere sebep olurken, kentin seçkin yerlerinde veya kenar mahallelerinde de işler pişirilmekte, evler açılmakta, baskınlar yapılmaktadır. Dönem Galata meyhanelerinde genç Rum delikanlıların sakinlik ettiği, kadın elbiseleri içerisindeki genç erkeklerin eğlencelerde köçek veya tavşan oğlanı olarak doğu raksının en ince hünerlerini gösterdiği, bir kolbaşının yönettiği çengi topluluklarının davetli oldukları evlerde hiçbir isteği reddetmediği devirdir. Kısacası Müslüman İstanbul cinsel yaşamın bütün gereklerinin yerine getirildiği ve bu konuda batıdaki çağdaşlarından hiç de geri olmayan bir kenttir. En eski mesleğin ilkleri. Fahişeliğin Osmanlılardaki resmi tarihi oldukça geç başlar, 1565 yılında. Arşivlere göre İstanbul'un bilinen ilk fahişeleri Arap Fatı, Giritli Narin, Atlı Ases Kamer, Kirteli Nefise ve Balatlı Ayni adında 5 kişidir. Dünyanın bu en eski mesleğinin İstanbul'daki izlerinin çok daha eski dönemlere uzandığı kuşkusuz. Ama 16. yüzyıl öncesi dönemle ilgili belge yokluğundan bu 5 kişi tarihlere öncü olarak geçerler. 1565'te mahalle halkının ihbarıyla gece gündüz çalışan Arap Fatı'nın evi basılır ama her ne hikmetse Fatı baskını önceden haber alıp izini kaybettirir. Eve giren subaşıyla adamları içeride buldukları kadınları toplar ve Yedikule zindanında misafir ederler. İş saraya akseder. Kanuni Süleyman bir ferman çıkartır ve muzır avratların İstanbul'dan sürgün edilmelerini buyurur. Aynı günlerde Kalafatçı mahallesindeki bir başka eve de baskın yapılır. Basılan bir yeniçerinin karısıdır. Kocası seferdeyken bu mesleğe girmiş, önceleri Arap Fatı'nın evinde çalıştığı duyulmuş, nedense herhangi bir şey yapılmamış. Bu sefer işi daha da azıtıp kocasının evinde çalışmaya başlamıştır. İmam ve subaşının başını çektiği kalabalık kapısının önünde toplanınca, İmamınıza da, kadınıza da, şeriatınıza da lanet olsun diye bağırır. Linç edilmekten imamın müdahalesiyle kurtulur. Mahalle halkının huzurunda iman tazeler ve kocası seferden dönünceye kadar yedi kuleye kapatılır. Fahişeleri konu alan bildiğimiz ilk fermanı 2. Selim çıkartır. İstanbul kadısına şehirdeki bütün uygunsuz kadın ve hatta erkeklerin toplanıp listelerinin çıkartılmasını, sonra da hapsedilmelerini buyurur. Fermanın uygulanması aylar sürer, yüzlerce kadın hapsedilir. Derken bunlara gönül vermiş erkekler ortaya çıkar. Hapisteki kadınların bazılarıyla evleneceklerini söylerler. İş yine saraya akseder, 2. Selim yeni bir ferman çıkartır. İsteyen istediği fahişeyle evlensin ama nikahlarının kıyılmasından sonra İstanbul'dan hemen defolsunlar. Her türlü yol var. Bütün bu sürgün, takip ve hapislere rağmen işin önü hiçbir şekilde alınamaz. Sarayın çıkarttığı her fermana karşı diğer taraf mutlaka bir yol bulur. Malum sektörün faaliyetini kesintisiz sürdürebilmesi için hemen her türlü meslek ve yerden yararlanılır. Önce kadınların, bekar erkeklerin çamaşırlarını yıkadıkları çamaşırhaneler devreye girer. Kucağında bohçasıyla gelen erkeklerin içeride çamaşırla değil de başka şeyle uğraştıkları anlaşılınca kadınların bekar çamaşırı yıkaması yasaklanır. Çamaşırhanelerin yerini bu defa kaymakçı dükkanları alır. Dükkana ayrı ayrı giren kadın ve erkeklerin kaymak yemekle kalmayıp başka şeyler de yedikleri tespit edilir. Yine bir ferman çıkar. Kadınlar artık kaymakçı dükkanlarına giremeyeceklerdir. Yüzyıllar boyunca fuhşun en rahat şekilde yapıldığı yer esir pazarlarıdır. Üstelik iş dine de uygundur. Pazara alışverişe, yani cariye satın almaya gelmiş gibi görünen erkekler esircilere bir miktar kaparo verip beğendikleri cariyeyi evlerine götürürler. Birkaç gece beraber olur, sonra kusurlu çıktı bahanesiyle iade ederler. Bir mal satın alınmadan önce denenebileceğine ve cariye şeriat açısından erkeğin malı olduğuna göre ortada dini açıdan bir mahzur yok gibi görünmektedir. İstanbul tarihçileri işin önünü almak için kadın ve erkek esircilerden zincirleme kefalet istendiğini, fakat her türlü tedbire ve şiddete rağmen esirciler arasında muhabbet tellallığı yapanların her zaman bulunduğunu yazıyorlar. Sarayın kadı efendinin ve subaşının tüm çabalarına rağmen önleyemedikleri sistem artık yerleşmiştir. Bir tarih kitabından Sultanahmet Meydanı iğne atılsa yere düşmeyecek gibi kalabalıktı. İstanbul'un her dinden, her milletten gelme halkı, Müslümanı, Rum'u, Ermenisi, Yahudisi, Osmanlı başkentindeki yabancı tüccarlardan geçici elçilere kadar hemen herkes, milletten insan, hayatlarında ilk kez rastlayacakları bir olayı seyretmek için meydanı doldurmuşlardı. Caminin hemen karşısındaki burmalı sütunun önünde kazılmış bir çukur, çukurun 40-50 adım ilerisinde de yumruk büyüklüğünde taşların oluşturduğu bir yığın görünüyordu. O dönem İstanbul'un zabıta amiri olan subaşının adamları, elleri arkasından bağlı bir kadını sürükleyerek meydana getirdiler. Beline kadar çukura gömdükten sonra birkaç adım yana çekildiler. Önce tok sesle okunan bir dua işitildi. Arkasından "Haydi Bismillah" diye başlayan bir emir duyuldu. Onlarca taşın bir anda havada uçuşarak beline kadar çukura gömülü kadının üzerine yağdığı görüldü. Kadın feryat etmeye bile vakit bulamamıştı. 1680 yılıydı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde ilk kez rejim, yani gayrimüslim bir erkekle zina yapan Müslüman kadının taşlanarak öldürülmesi cezası uygulanıyordu. Aksaraylı Abdullah Efendi'nin karısı bir genç Yahudi ile basılmış Rumeli kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi taşlanması için fetva vermiş, aralarında devletin önde gelenlerinin de bulunduğu birçok kişi fetvasını geri alması için Beyazizade'yi sıkıştırmışlar ama kazaskeri kararından döndürmeyi başaramamışlardı. Sonuçta cezanın infazından başka çare kalmadı. Tellallar iffetine el uzatılmasına izin veren bir kadının taşlanacağı kararını şehrin dört bir köşesinde okuyup halkın ibret-i âlem için infazı seyretmesini istediler. Rağbet beklenenden de fazla oldu. Dönemin padişahı 4. Mehmet bile öylesine meraklandı ki Aksaraylı Abdullah Efendi'nin karısının taşlanmasını Sultanahmet'teki Fazlı Paşa Sarayı'na gidip bir zat seyretti. Osmanlı tarihçileri imparatorlukta ilk kez uygulanan bir rejim cezasını böyle anlatıyor ve yüzlerce yıl boyunca zina yapan birçok kadın kolluk kuvvetleri tarafından belki saray burnundan bir çuvala konularak denize atılmışlar veya başka bir yolla sessizce ortadan kaldırılmışlardı. Ama o güne kadar hiç kimse meydanda halkın gözleri önünde taşlanmamıştı diyorlar. İstanbul'da zinadan kaynaklanan ikinci idam bu rejim olayından 50 yıl kadar sonra Lale Devri'nde yaşanır. Gümüşendaze lakabıyla anılan bir Ermeni delikanlısıyla basılan İstanbullu Müslüman bir kadın, Şeyhülislam'ın fetvasıyla gizlice boğdurulur ve cesedi denize atılır. Tarih kitaplarında bu ikinci resmi idamın kurbanı olan kadının adı geçmiyor. Olayın ilginç tarafı idamın Lale Devri'nde, yani ünlü şair Nedim'in genç delikanlılara "annenden cuma namazına gidiyorum diye izin al, benimle Sadabad'a gel" şeklinde gazeller düzdüğü, hamamda yıkanırken gördüğü bir başka delikanlı için ünlü hammamiyesini kaleme aldığı, kağıthane deresi sahilindeki saray ve köşklerde en unutulmaz eğlencelerin düzenlendiği, mumların kaplumbağaların sırtında dolaştırıldığı, yani imparatorluğun tatlı hayat yaşadığı bir dönemde meydana gelmesidir. 20. ayrımın sonu. Sayfa 209.